Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
T Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlibeytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 20 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 3 Nisan 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, kelimelerin ahengi kitapların arasından duymak, Yüzyıl Yüz Gelişme ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Araghchi, Amerika ile hiçbir müzakere olmayacağını söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, nükleer anlaşmanın çıkmazının aşılmakta olduğunu belirken, Amerika nükleer anlaşma konusunda önümüzde zor görüşmeler var açıklaması yaptı. Almanya Hava Yolları Lufthansa, Tahran'a uçuşlarını başlatıyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Orta Asya ülkelerine gidecek. Irak Başbakanı, Amerikan güçlerine ihtiyacımız yok dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Araghchi, İran'ın Amerika ile hiçbir düzeyde müzakeresinin olmayacağını söyledi. Irakçı, Amerika'nın Viyana'da yapılacak oturuma katılıp katılmayacağına dair yaptığı açıklamada, İran'ın söz konusu oturuma katılacağını, çünkü ortak bir komisyon oturumu olduğunu ve bunun Amerika'nın muhtemel olarak nükleer anlaşmaya dönme oturumu olacağını ve orada yalnızca nükleer anlaşma üyesi ülkelerin katılımının olacağını söyledi. Irakçı, İran heyetinin Amerikalı yetkililerle hiçbir düzeyde görüşmelerinin olmayacağını belirterek bunun kesin bir tutum olduğunu söyledi. Amerika yaptırımlarının kaldırılmasının nükleer anlaşmanın ihya edilmesi için ilk adım olduğunu belirten Irakçı, Amerika'nın yaptırımları kaldırması ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması halinde İran'ın nükleer anlaşmadaki önceki konumuna geri döneceğini söyledi. Irakçı, nükleer anlaşmanın Amerika dışındaki ülkelerin de taahhütlerine bağlı kalmaları ve İran'ın iktisadi alandaki çıkarlarının telafi etmeleri gerektiğini söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Bercem nükleer anlaşmasının aşılmakta olduğuna temasla nükleer anlaşmayla ilgili görüşmelerin teknik aşamaya girdiği ve başlangıçtaki keşmekeşlerin geride bırakıldığının, baştaki çıkmazların aşıldığı anlamında olduğunu, bunun ise müjdeli bir konu olduğunu söyledi. Ali Ekber Salih dün Clubhaus Sosyal Site'deki konuşmasında gelecek hafta Viyana'da teknik aşamada görüşmelerin yapılacağını, teknik konuların Bercam alanda hukuki ve siyasi konular alanda eksen konu olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Cuma günü Bercam Komisyonu oturumunu siyasi ve hukuki alanın gözden geçirmesine sebep olduğunu ifade etti. Salih'i Amerika'nın akıllanması gerektiğini, İran İslam Cumhuriyeti'ne her ne kadar baskılar artarsa daha güçleneceği sonucuna vardığına işaretli, İran bölgenin altın anahtarıdır. Eğer bölgedeki kilidin açılmasını istiyorlarsa anahtar İran'dır, dedi. Salih'i hali hazırda İran'da %20 zenginleştirilmiş uranyumun 50 kilogram olduğuna işaretle gelecek aylarda nükleer çalışmalar konusunda İran halkının iyi haberler duyacağını söyledi. Salih'i nükleer hakların hiçbirini bırakmamak gerektiğine değinerek Batı ile tartışma konusunun nükleer olmadığını, İslam İnkılabı'nın zafere ulaştığı günden beri Batı ile sorunların başladığını ve devam ettiğini söyledi.
Amerika'nın İran konusundaki temsilcisi Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Salı günü Avusturya'nın Viyana kentindeki görüşmeleri işaretle müzakerelerin çekişmeli olacağını belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Robert Malley paylaştığı mesajda gelecek hafta Avrupalı ortakları Rusya ve Çin ile Bercam'a bağlılığın başlaması için İran ve Amerika'nın yapması gerekenler konusunda görüşeceklerinin bunun ilk adım olduğunu, çekişmeli görüşmelerin olacağını fakat doğru bir yol olduğunu söyledi. Bercam Ortak Komisyon oturumu dün sanal ortamda ve Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlığında ve Çin, Rusya, Fransa, Almanya, Rusya, Britanya ve İran temsilcilerin katılımı ile Dışişleri Bakanları, siyasi koordinatörler ve yardımcılar düzeyinde yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ise söz konusu oturumun ardından paylaştığı mesajda Bercam Ortak Komisyonu sanal oturumunda 3 Avrupa ülkesi artı diğer 2 üye yüz yüze müzakerelerin gelecek hafta Salı günü Viyana'da başlaması konusunda anlaşmaya vardılar. Hedef yaptırımların kaldırılması ve nükleer girişimlerin nihayileşmesi, tüm yaptırımların kaldırılması yolunun tasarlanması ve ardından İran tarafından telafi tedbirlerin durdurulması şeklinde yazdı.
Almanya Hava Yolları Lufthansa dün yaptığı açıklamada Tahran'a uçuşlarının 16 Nisan tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait uçak kazası ardından Lufthansa Tahran'a uçuşlarını durdurmuştu. 8 Ocak 2020'de Tahran yakınlarına düşen Ukrayna uçak kazasında 9'u mürettebat olmak üzere 167 kişi hayatını kaybetmişti. Uçaktaki yolcuların çoğu İran vatandaşıydı. Lufthansa'nın yayınladığı bildirdi. Hali hazırda İran hava sahasında güvenli uçuşlar için ortamın uygun olduğu belirtildi.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzangeni, İran'ın petrokimya alanındaki ürün hacminin 25 milyon tonu geçtiğini söyledi. Zengene 15. OPEC Plus Petrol ve Enerji Bakanları oturumunun sonunda yaptığı açıklamada İran'ın OPEC ve OPEC dışı taahhütlerine tam bağlı kaldığını belirterek bazı ülkelerin taahhütlerine bağlı kalmadığını ve bu konunun diğer üyelerin itirazına neden olduğunu ve onlara Eylül ayına kadar taahhütlerine bağlı kalmaları konusunda fırsat verildiğini söyledi. İran Petrol Bakanı 2020 yılında dünyada petrol arzında 2019 yılına göre 9,6 milyon ton azalma olduğunu ve hala da talebin 2019 yılındaki miktara ulaşmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a gideceğini bildirdi. Hatipzade konuyla ilgili yaptığı açıklamada İran'ın Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerinin stratejik, tarihi ve kültürel olduğunu belirterek bu ülkelerle ilişkilerin geliştirmesinin İran için her zaman öncelikli olduğunu söyledi. Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif'in 5 Nisan tarihinde söz konusu ülkeleri kapsayan tura başlayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu ziyaretin asıl hedefinin ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliğini geliştirmek olacağını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ve Khuzestan Fulat Kulübü Asya Futbol Federasyonu AFC'ye yazdığı mektupta Arabistan'ın güvensiz olduğunu ve bu yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn takımı ile karşılaşma mekanının değişmesini istedi. İran'ın bildirdiğine göre Khuzestan Fulat futbol takımı İran'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. temsilcisi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn takımı ile karşılaşacaktır. Rekabetlerin 3. turunun Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılmasına göre bu ülkenin güvensizliği konusunda endişeler söz konusudur. Khuzestan Fulat Kulübü ve İran Futbol Federasyonu son ayda Arabistan'ın Yemen direniş güçlerinin İHA ve füze saldırılarına hedef olduğu için güvenlik açısından endişe verici durumda olduğunda dolayı itirazda bulundular. İran'ın Khuzestan Fulat Kulübü Genel Müdürü'nün itirazı ardından İran Futbol Federasyonu AFC'ye yazdığı mektupta Arabistan'daki güvenlik durumundan dolayı endişeli olduklarını, bu yüzden karşılaşma mekanının değişmesini istediklerini belirtti. İstiklal Futbol Takımı da grup karşılaşmalarını Arabistan'da yapacak diğer İran takımıdır.
Yunanistan, Türkiye'yi Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladı. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaratçı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Helen Sahil Güvenliği dün sabah Türk Sahil Güvenliği ve Donanması'nın Yunanistan ile gerilimi tırmandırma amacıyla derme çatma sığınmacı botlarına Avrupa sınırına kadar refakat ettiği yönünde çok sayıda vaka bildirmiştir denildi. Açıklamada bu sığınmacıların Türk kıyılarından yola çıktığı ve Türkiye tarafından desteklendiklerine bakılırsa risk altında olmadıkları şüphe götürmez denildi. Bu açıklama öncesinde de Yunan Sahil Güvenliği devriye botlarının Midilli Adası açıklarına tehlikeli manevralar yapan bir Türk sahil güvenlik teknesi tarafından taciz edildiğini duyurdu. Olaya ilişkin bir video görüntüsü yayınladı. Görüntüde Türk Sahil Güvenliği'ne ait bir tekne hızla Yunan teknesinin yakınından geçiyor ve onu dalga altında bırakıyor. Yunan Sahil Güvenliği ikinci bir olayda Türk Sahil Güvenlik Teknesi'nin bir sığınmacı teknesinin Yunan karasularına girmesine yardımcı olduğunu ve Yunan Sahil Güvenliği'nin tekrar iletişim kurma çabasına cevap vermediğini açıkladı.
Tuğgeneral Selçuk Yurtsizoğlu, NATO Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanlığı'nı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener'den devraldı. Törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ile NATO Afganistan Üst Düzey Sivil Temsilcisi Büyükelçi Stefano Pontecorvo katıldı. NATO liderliğindeki Afganistan Kararlı Destek Misyonu Komutan Yardımcısı Korgeneral Nikola Zanelli, törende birliğin flamasını Tuğgeneral Yurtsizoğlu'na teslim etti. Türkiye 2003 yılında İstanbul'daki El-Kaide üyelerine yönelik bombardımandan sonra Afganistan'a asker gönderdi. Bu arada Afganistan'daki Türk birlikleri Amerika'nın baskısına rağmen askeri operasyonlara katılmıyor.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin iyileşmesinin Filistin'in lehine olacağını söyledi. İsmail Haniyeh, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, Mısır, Türkiye, İran ve Arabistan gibi ülkelerin bölgedeki merkeziyet konumunda olduklarını ve bunlar arasında ilişkilerin yakınlaşmasının bölge halkları ve tabii ki Filistin'in yararına olacağını söyledi. Türkiye ve Mısır yetkilileri arasında son zamanlarda ilişkilerin düzelmesi doğrusunda bir dizi görüşmelerin yapıldığı biliniyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada Mısır ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başladığını bildirmiş ve her iki tarafın bunun için herhangi bir ön şart koşmadığını duyurmuştu. İsmail Haniyeh açıklamasında ayrıca Filistin'de yapılacak parlamento seçimlerinin Filistin'deki 15 yıldır devam eden ihtilafların son bulmasını temenni etti.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Ürdün Nehri'nin batı yakasında Filistinli göstericilere yönelik açtığı ateşte onlarca Filistinli yaralandı. Fars Haber Ajansı'na göre 6 Filistinlinin açılan ateşten yaralandıkları ve onlarca Filistinlinin de kullanılan gaz bombasından dolayı solunum sorunu yaşadıkları bildiriliyor. Irkçı İsrail rejimi ordusu buldozerleri dün sabah bölgedeki bir köye giden tarım ve tali yolları kapattı. Köylüler toprak günü yıl dönümü vesilesiyle dün açık havada cuma namazı kıldı. Bu arada Yahudi yerleşimciler dün gece yarısı Beit Lahim kentine bağlı Bitar beldesindeki El Himar bölgesinde bir tarım yolunu kendileri için genişletti. Filistin'deki yerel kaynaklar işgal güçlerinin koruması altında bir grup yerleşimcinin El Himar bölgesindeki arazilerde buldozerlerle kendileri için bir yolu genişletmeye çalıştıklarını bildirdi. Uzun süredir El Himar bölgesi karavan ve çadır kurarak yerleşmeye çalışan Siyonist yerleşimci teröristlerin saldırısına maruz kalıyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Kudüs'te 503 yasa dışı Yahudi yerleşim merkezi bulunuyor.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi, Irak'ın Amerika'nın operasyon güçlerine ihtiyacının olmadığını belirterek Amerika ve Irak arasındaki stratejik işbirliği ilişkilerinin yeniden gözden geçirmesi ihtimalinin olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Eşşargül Evsat gazetesine verdiği demeçte Irak'ın terör örgütü IŞİD ile mücadele tecrübesini geride bıraktığını, artık Amerikan operasyon güçlerine ihtiyacının olmadığını söyledi. Irak Başbakanı 2003'ten sonra yaşanan olayların kırılgan siyasi sistemlerin ardından milletler ve etnikler arası beyhude savaşların meydana gelmesine yol açtığını ve sonuç olarak binlerce Iraklının öldüğünü, yüz binlercesinin evini barkını terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Bu arada Irak milletvekillerinden ve Irak parlamentosu savunma ve güvenlik komisyon üyesi Bedr el-Ziyadi, Amerika ve Irak arasında stratejik işbirliği belgesiyle ilgili yeni tur görüşmelerin 7 Nisan tarihinde yapılacağını söyledi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı, saldırgan ülkelerin en kötü durumda olduğunu ve şu anda Yemen bataklığından çıkış yolu aradıklarını söyledi. Tüm General Muhammed Nasır el-Atifi, El-Mesire kanalına verdiği demeçte, şu anda inisiyatif Yemen Ulusal Kuvvetleri'nin elinde ve düşmanın düşünmediği yerlere saldıracak güç ve tesislere sahibiz dedi. Yemenli askeri yetkili açıklamasında balistik ve kanatlı füzeler ve insansız hava araçlarının savaş hattına girişi, hava savunma sistemleri ve deniz sistemlerinin oluşturulması savaşı savunmadan saldırıya çeviren faktörlerdir dedi. Atifi, saldırganlığın başlangıcında hafif ve orta silah üretimine yönelik eğilim hızlandı ve bu stratejik caydırıcı silahların üretimi için bir teşvik haline geldi dedi. Saldırganlığın ilk yıllarında silahlı kuvvetlerin yeniden inşası alanında önemli adımların atıldığını belirten El-Atifi, aynı zamanda saha başarıları ile büyük başarılar elde edildi dedi.
Amerikan Başkanı Biden, Donald Trump döneminde Lahey Adalet Divanı yetkililerine getirilen yaptırımı kaldırdığını bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirde Trump döneminde getirilen söz konusu yaptırımın tamamen iptal edildiği açıklandı. Bildiriye göre böylece Lahey Adalet Divanı yetkililerine yönelik her türlü kısıtlama da kaldırılmış oldu. Bilindiği gibi Lahey Adalet Divanı Ceza Mahkemesi'nin Amerika'nın başta Filistin halkının katledilmesi olmak üzere birçok konuda savaş suçu işlediğine dair rapor yayınlamasının ardından Trump, Adalet Divanı yetkililerine yaptırım kararı getirmişti.
Ve Amerika Kongresi yerleşkesi dış tehdit nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı ve güvenlik önlemleri arttırıldı. Amerika'da 6 Ocak tarihinde baskına sahne olan kongrede yeni alarm verildi. Kongre polisi dış tehdit nedeniyle tüm yerleşkelerdeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığını bildirdi. Amerika Kongre polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği, aracın iki polise çarptığı, şüphelinin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz El-Kazimi'nin Suudi Arabistan ziyareti konusunda. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi geçen çarşamba günü Arabistan'a düzenlediği ziyarette Suudi Veliahdı Muhammed Bin Salman ile görüştü. Irak'ta Mustafa El-Kazimi'nin başbakanlığından 11 ay geçmektedir. Başbakanlığının ilk aylarından itibaren Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirmek niyetinde olan El-Kazimi'nin geçen yıl başbakanlığa geldiği ilk dış ziyaretinde Arabistan'a gitmesi bile kararlaştırılmıştı. Ancak bu ziyaret Suudi kralının hastalığı ve yaşlılığı yüzünden gerçekleşmedi ve onun ilk dış ziyareti Tahran'a oldu. Buna rağmen El-Kazimi Arabistan'a gitmeye ve başta Kral Salman olmak üzere Suudi yetkililerle görüşmeye istekli olduğunu her zaman göstermiştir. Nihayet bu ziyaret geçen çarşamba günü gerçekleşti ancak Arabistan Kralı Irak Başbakanı ile bir araya gelmedi. İkilinin görüşmesi Kazimi'nin Arabistan ziyaret öncesi sanal ortamda gerçekleşti. Bu ziyaret ile ilgili iki husus söz konusudur. İlkin, Kazimi'nin Irak'ın dış politikasına ilişkin genel görüşü, ikinci mesele ise bu son ziyaretin özel hedefleridir. Mustafa El-Kazimi genel olarak Irak'ı bir Arap ülkesi olarak görüyor ve Arap ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine öncelik veriyor. Irak Başbakanı görev süresinin ilk günlerinden itibaren Irak'ta siyasi direniş gruplarına karşı bir iç denge sağlamak için Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkileri genişletmeye özellikle istekli olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla Arabistan'a şu anki ziyareti yapma arzusu ve daha önce Arap ve Suudi heyetlerinin diplomatik ziyaretleri de bu açıdan değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım Irak'ın iç işlerini etkileyen yabancı güçler tarafından da destekleniyor. Irak Başbakanı kişisel sayfasında Arabistan'a yaptığı son ziyaretin amacını bölge ülkeleri arasındaki kardeşçe işbirliğinin ufuklarını güçlendirmek şeklinde değerlendirdi.
El-Kazimi'nin şimdiki Suudi Arabistan ziyareti başka açılardan da önemli. Mevcut durumda Irak'ın ilerlemesinin önündeki en büyük sorun ve zorluk elbette ekonomi. Aralık 2020'de Adil Abdülmehdi'nin Irak Başbakanı olarak istifasına yol açan hükümet karşı protestoların yaşanmasının ana nedeni de ciddi ekonomik problemlerdi. Mustafa El-Kazimi Arabistan gibi ülkelerle ilişkileri güçlendirmek ve ekonomik yatırımları ülkeye cezbederek Irak'taki ekonomik sorunları hafifletmeye çalışıyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan ile çeşitli iktisadi anlaşmalar imzaladı ve Riyad'a hayvancılık ve tarım için Irak'ın batısında ve güneyinde büyük araziler ayırdı. Bu bağlamda El-Kazimi'nin danışmanlarından Hüseyin Allavi, başta sınır ve deniz geçişleri, ulaşım, hac, ekonomik konular ve enerji yatırımları olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek için Başbakan'ın Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdiğini anlattı. Irak ile Arabistan arasındaki sınırdaşlık da bu konuda elbette etkili. Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi'ne göre El-Kazimi'nin Riyad ziyareti sırasında sınır kapılarının artışı da gündeme alındı. Buna ek olarak Irak önümüzdeki Kasım ayında parlamento seçim sürecine girecek ve seçimi kazanmak şimdiki Irak Başbakanı El-Kazimi için büyük önem taşıyor. Dış ziyaretlerde Irak Başbakanı'nın seçim hedefleriyle uyumludur. Bir diğer nokta ise Arabistan'ın İran İslam Cumhuriyeti dahil diğer Batı Asya güçleriyle bölgesel rekabet edebilmek için Irak'taki nüfuzunu artırmaya çalışmasıdır. Bu nedenle Ali Suud, Irak'la iktisadi ve siyasi ilişkilerin güçlenmesini memnuniyetle karşılıyor. Sonuç olarak El-Kazimi'nin Arabistan ile ilişkilerini genişletme çabalarına rağmen Irak içinde çelişkili bir görüş söz konusu. Arabistan teröristlerin ana sponsorlarından biri olduğu için bazı önde gelen Iraklı gruplar Riyad ile ilişkilerin gelişmesini hoş karşılamıyor. Siyasi gruplar Suudileri büyük bir güvensizlik kaynağı ve Irak'taki istikrarsızlığın nedenlerinden biri olarak görüyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ukrayna'nın doğusundaki krizin körüklenmesi etrafında. Dört Ukraynalı askerin ülkenin doğusunda bölücü gruplar tarafından öldürülmesinden bir hafta sonra Amerika Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunmayı vaat etti. Amerika Dışişleri Bakanı çarşamba günü Ukraynalı mevkitaşı Dmytro Kolba ile telefon görüşmesinde bu ülkenin askerlerinin ölümü yüzünden başsağlığı diledi ve Washington'un tabiriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunacağını ve destekleyeceğini öne sürdü. Washington Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ruslan Homçak'ın Rusya'yı Ukrayna'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ve sınır bölgelerinde silahlı kuvvetlerini yerleştirdiği açıklamasının ardından bu tutumu sergiledi. Onun söylediğine göre Rusya son haftalarda ordusundan 25 bölüğü Ukrayna sınırlarına yerleştirdi ve Kırım'daki güçlerini de 32.700'e yükseltti. Homçak'ın söylediğine göre Rusya ordusu subayları ayrıca Ukrayna doğusundaki 28 bin kişilik bölücü gruplarında başında bulunmaktadır. Bu iddialar ise Rusya'nın ciddi tepkilerine yol açtı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Perşembe günü Rusya'nın NATO faaliyetlerinin artması sonucu sınırlarının güvenliğini garantiye almak için hareketlendiğini belirtti. Peskov, Rusya'nın kendi sınırları içinde güçlerini harekete geçirdiğini ve diğer ülkelere tehdit oluşturmadığını belirtti. Ukrayna'nın doğusuna yükselen gerilim, ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında son zamanlarda yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgedeki durumu kritik hale getirdi. Bu, Washington ve Moskova'nın hassasiyetlerini arttırdı. Açıkça Rusya karşıtı olan Biden yönetimi göreve başladığından bu yana Moskova karşısındaki duruşunu açıkça gözler önüne serdi. Washington şimdi Ukrayna'nın doğusunda son zamanlarda yaşanan olayları Ukrayna'yı Rusya'ya karşı daha sert bir tutum takınmaya teşvik etmek için bir bahane olarak kullanırken aynı zamanda Rusya'dan gelen ciddi tehditlerin varlığını vurgulayarak Ukrayna'da daha fazla müdahale ve müdahalelerin önünü açmasını belirtti.
Siyasi meseleler uzmanı Dmitri Ternin'e göre Biden, Trump yönetiminde soğuk ve belirsiz görünen Amerika-Rusya görüş ayrılıklarının dozunu daha da arttıracaktır ve aynı zamanda Ukrayna'nın askeri yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı olacak. Rusya ise NATO'nun batı sınırlarının yakınında büyüyen varlığının ve bunun sonucunda ortaya çıkan tehditlerin Batı askeri ittifakından gelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli önlemleri ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarına konuşlandırılmasını zorunlu ve zararı görmeye başlamıştır. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya NATO Konseyi'nde Ukrayna konusunda NATO ile herhangi bir görüşmeyi reddederek Donbas bölgesi olarak bilinen Doğu Ukrayna'da herhangi bir yeni savaş girişimi konusunda uyarıda bulundu. Bunun Ukrayna'nın sonu olacağını söyledi. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın askeri harekatının Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklemeyi amaçladığını ve Kiev'i bu gruplara karşı herhangi bir askeri harekat yapmaması konusunda uyarı niteliği taşıdığını söylüyorlar. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu tutumu ve açıklamaları Minsk Anlaşması'na göre Ukrayna'nın doğusunda ateşkesin kurulmasından bu yana Kiev'e yönelik en güçlü uyarı olarak kabul edilebilir. Anlaşma 27 Temmuz 2020'den itibaren ateşkesi çatışma bölgelerinden silahların çıkarılmasını, tutuklu takasını ve anayasa değişikliklerinin uygulanmasını kapsıyor. Ancak Doğu Ukrayna'nın çeşitli yerlerinde kara mayınlarının döşenmesiyle ateşkesin mükerrer yaşanan ihlalleri ve ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında son zamanlarda yaşanan çatışmalar Donbas bölgesindeki durumu bir kez daha ağırlaştırdı ve iki taraf arasında yaygın çatışma ihtimalini arttırdı. Bu durumda Rus güçlerinin ayrılıkçıları desteklemek için olası müdahalesi ve Amerika'nın Ukrayna ordusuna vereceği destek Doğu Ukrayna'daki krizi hızla uluslararası bir krize dönüştürebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 20 Şaban 1442 ve Miladi 3 Nisan 2021 Cumartesi. (Gülüyor) 21 yıl önce Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1379 tarihinde böyle bir günde İranlı seçkin coğrafya bilgini Abbas Sahab vefat etti. Abbas Sahab Hicri Şemsi 1300 yılında Tefreş yöresinde dünyaya geldi ve yine kendisi gibi coğrafya bilgini olan babası Ebu'l-Kasım Sahab'ın gözetiminde ilk eğitimini tamamladı. Abbas Sahab daha sonra coğrafya ve harita çiziminde yeteneğini gösterdi ve Tahran'ın ilk haritasını bilimsel bir şekilde çizdi. Abbas Sahab daha sonra babasının açtığı coğrafya ve kartografi müessesesine yönetmeyi başladı. Abbas Sahab İran'ın yüzlerce kenti ve köyünün haritalarını çizmek üzere bu kentlere ve köylere gitti ve ayrıca onlarca yabancı ülkeyi de ziyaret etti ve çalışmaları için yeni yöntemlerden yararlandı. (19) yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1381'de İranlı ünlü matematikçi ve mütercim Üstad Ahmet Bireşk vefat etti. Bireşk, Yüzeysel Geometri ve Eski Bilim ve Yeni Medeniyet adlı eserleri kaleme aldı. Üstad Ahmet Bireşk, Hicri Şemsi 1285'te Tahran kentinde dünyaya geldi. Matematik dalında lisans diplomasını aldıktan sonra 19 yıl boyunca mimarlık bilim dalında ders vermeye başladı ve başta Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Yardımcılığı ve Kültürel Öğretmen Grubu'nun kuruculuğu olmak üzere çeşitli görevler üstlendi. O İran'ın matematik babası lakabını aldı. Üstad Bişek, nihayet uzun yıllar boyunca bilimsel alanda yoğun araştırmalarda bulunduktan sonra Hicri Şemsi 14 Ferverdin tarihinde 96 yaşında Hakk'a yürüdü ve İran'daki bilimsel camiasını yasa boğdu. (19) yıl önce bugün 3 Nisan 2002'de soykırımcı rejim İsrail ordusu Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki Cenin kentine geniş bir saldırı düzenledi. Bu saldırı bu rejimin Filistin halkının başlattığı intifada hareketini sonlandırmak amacı ile birkaç hafta önceden Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki çeşitli kentlerinde yaptığı saldırıların devamında gerçekleşti. Eli kanlı rejim İsrail ordusunun 15 bin nüfusu olan Cenin kentini havadan ve karadan düzenledi. Yoğun saldırısına yaklaşık 200 tank, onlarca helikopter ve 10 bin Siyonist asker katıldı. Filistin halkının elektrik ve suyunun kesilmesi ve Siyonistlerin imdat ekiplerinin sivil hedeflerine de tıbbi yardımların ulaşmasını engellemelerine rağmen 9 gün boyunca işgalci Siyonistlere yönelik dik duruş sergilediler. Siyonistler Cenin kentindeki Filistinlilerin evlerine ve ayrıca hastaneler ve iktisadi tesislere yıkarak onları gaddarca katliam ettiler. Soykırımcı İsrail rejiminin Cenin kentine saldırması kentin %70'inin tahrip olması ve yüzlerce Filistinli'den şehit düşmeleri veya yaralanmaları ve 5000 kadarının da evsiz barksız kalmalarına neden oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kelimelerin ahengini kitapların arasından duymak.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Çocuk Kitapları Günü olan 2 Nisan dolayısıyla bir program hazırladık.
Kısa sohbetimizi birlikte dinliyoruz.
Çocukların zihni yetişkinlere nazaran daha fazla bilgi edinmeye müsaittir. Çocuklar binlerce kelimeyi öğrenme ve kullanma yeteneğine sahiptirler. Bu arada çocuklara daha fazla öğrenmeyi teşvik eden bir ortamın hazırlanması da büyük önem arz eder. Çocuklara okuma yazma öğretmenin en önemli yöntemlerinden biri çocukların okuma maharetine geliştirmektir. Gerçekte okuma yeteneği çocuklara çeşitli konuları kafalarında canlandırmalarına, yeni karakterleri yaratmalarına ve onlarla haşır neşir olmalarına yardımcı olur.
1967 yılından bu yana her yıl Hans Christian Andersen'in doğum günü olan 2 Nisan, Dünya Çocuk Kitapları Günü olarak kutlanıyor ve IBBY tarafından bugüne özel bir önem veriliyor. IBBY aslında uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. IBBY, 1967 yılında Jelya Lepman tarafından kuruldu. Bu özel günün kutlanması için her yıl başka bir ülkenin IBBY kuruluşu görev üstleniyor ve o ülkenin önde gelen bir yazarı, kitap sevgisini dile getiren bir bildiri ve yine önde gelen bir çizeri de kitap temalı bir poster hazırlıyor.
Dünya Çocuk Kitapları Günü, çocuk kitaplarının ünlü yazarı Hans Christian Andersen'in doğum günü olan 2 Nisan'da kutlanıyor. Bugünün özel amacı çocuklarda kitap okuma şevkini geliştirmek ve insanların ilgisini çocuk kitaplarına çekmektir. Biraz önce de belirtildiği üzere bu özel günün kutlanması için her yıl başka bir ülkenin IBBY kuruluşu görev üstleniyor ve o ülkenin önde gelen bir yazarı kitap sevgisini dile getiren bir bildiri ve yine önde gelen bir çizeri de kitap temalı bir poster hazırlıyor. Bu gelen mesajı ise sözcüklerin musikisidir ve çocuk kitapları yazarı Margarita Engel tarafından hazırlanmıştır. Bu gelen posterine ise Brezilyalı ünlü tasarımcı Roger Melo hazırlandı.
2014 yılında Hans Christian Andersen ödülünü kazanan ve grafik, yazarlık, skeç yazarlığı ve tiyatro yönetmenliği gibi alanlarda faaliyet yürüten Roger Melo, 1965 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Melo şimdiye kadar 100'ü aşkın kitap için grafik çalışması yürüttü, ayrıca 25 kitap yazdı. Amerikalı Küba kökenli yazar Margarita Engel ise 1951 yılında dünyaya geldi. Engel hem çocuklar ve hem yetişkinler için kitap yazıyor ve öykülerini genellikle şiir kalıbında anlatıyor. Engel'in yazdığı romanlar aslında Küba kökeninin mirası ve doğayı takdir eden derin bilgisinin yansımasıdır.
İran'da ise Dünya Çocuk Kitapları Haftası her yıl 2-8 Nisan tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanıyor. Ancak bu yıl ikinci kez koronavirüs salgını yüzünden bu etkinlikler yüz yüze düzenlenmiyor ve genellikle çevrimci yöntemlerle düzenleniyor. Aslında koronavirüs salgını bir yılı aşkın bir süredir okulların da çalışmasını aksatıyor. Nitekim bu yüzden dünyada milyonlarca öğrenci evde kaldı ve bu arada kitap okumak için iyi bir fırsat yakaladıkları anlaşılıyor.
Şimdi koronavirüs salgınının hangi aşamada olduğu ve ne zaman sona ereceği pek bilinmiyor. Ancak bu salgın hiç kuşkusuz çocuklar ve hatta yetişkinler için bu sorunu bir nebze olsun unutmaları için kitap okumalarına iyi bir fırsat oluşturduğu ifade ediliyor. O zaman biz de bu fırsatı değerlendirerek çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığını geliştirmeye çalışmalıyız.
Uzmanlara göre kitap okumaya başlamak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmayız. Çocuk psikolojisi uzmanlarına göre çocuklarda çok erken yaşta kitap okumaya başlanması onların hayal gücünü takviye ediyor. Uzmanlar annelerin hatta gebelik döneminde bile bebeklerine yüksek sesle kitap okuyabileceğine, böylece bebek ana rahminde annesinin sesini tanıyabileceğini söylüyorlar.
Dünya Çocuk Kitapları Günü dolayısıyla yapılan bir anketin sonuçları, ebeveynin yarısı kitap okumanın çocuklarda gönül birlikteliğini geliştirmenin en iyi yolu olduğuna inandığını ortaya koydu. Bu ankette ebeveynden çocuklarda gönül birlikteliğini geliştirecek en iyi faaliyetin ne olduğunu söylemeleri istendi. Ankete katılanların %53 kadarı kendini başkalarının yerine koymak için en iyi yol kitap okumak olduğunu belirtti. Ankete katılan ebeveynlerin sadece %12 kadarı televizyon seyretmek ve %3 kadarı bilgisayar oyunlarını oynamanın gönül birlikteliğini geliştirmekte etkili olduğunu belirtti. Bu anketin sonuçları ise bu alanda tüm bilimsel bulgularla örtüşüyor. Karakterlerinin psikolojik boyutu üzerinde odaklanan ve karmaşık ilişkilerden ve konumlardan söz eden öyküler, yazılmamış sosyal ilişkilerin kurallarını ve duyguların idrak edilmesini öğretmek de daha başarılı oluyor.
Kuşkusuz kitap okumak çocukların ilerlemesinde de büyük etkisi vardır. Kitap okumak çocukların hayal gücünü takviye ediyor. Hafıza gücünü ve eleştirel düşüncelerle ilgili maharetlerini de geliştiriyor. Kuşkusuz hayatın ilk yıllarında dil yeteneğini geliştirmek büyük önem arz ediyor. Yüzümüzün elemanları ile irtibat kurmak, çocuklarda göz hareketi ve ağlamak, dille irtibat kurma yeteneklerine ve beden diline de öğrendiklerine yansıtıyor.
Çocuklar için kitap okumanın bir başka meziyeti iletişim kurma maharetlerini geliştirmeleridir. Masal okumak, çocuklara sözlü iletişim maharetini, dinleme yeteneğini ve dille ilgili biliş maharetlerini geliştirmeye yardımcı olur. Ve yine çok küçük yaşlardan itibaren kelime hazinelerinin gelişmesi için en uygun yoldur. Zamanla ve yaş ilerledikçe çocuk yetişkinler gibi beden dili, kelam yöntemleri, dinlemek ve yazmakla başkaları ile irtibat kurmayı öğreniyor.
Çocukların biliş hareketi kitap okumakla da gelişerek artmaya başlıyor. Çocuk konuşmaya başlamadan önce kendisine okunan masalları dinleyerek dil hakkında birçok bilgi edinir ki bu da okulda resmi eğitimine başlayınca çok faydalı olur. Çocuklar hemen hemen 10 aylıkken kitap yapraklarını nasıl çevireceklerini ve yeni kelimelere kulak vermeyi de öğreniyor. Bir süre sonra çocukların soldan sağ okuma mahareti de eklenir. Yaklaşık bir yaşında olan çocuklar ise geceleri kendilerine okunan masallarla meseleleri çözme maharetine de kavuşur.
Masallardan söz açılmışken akla gelen en önemli sorulardan biri çocuklarımıza ne gibi masalları okumamız gerektiği sorusudur. Çocuklar için renkli resimlerle beraber olan her türlü masal faydalıdır. Bu gibi masallar çocukların genel gelişmesine katkı sağlar. Yine çocuğun yaşına uygun masalları seçmek en iyi seçenektir. Örneğin kaybettiği oyuncaklarını nasıl bulacağını öğrenen erkek çocuk veya lavaboyu kullanmayı öğrenen kız çocuğu ile ilgili masallar faydalı masallardan sayılır.
Öte yandan gerçek görüntülerle beraber olan masallar çocuklara oyuncaklar, hayvanlar, kuşlar, bitkiler ve her türlü yeni eşyalarla tanıştırır. Yine renklerin ve şekillerin ve boyutlarının arasındaki farklılıklarla ilgili detayları içeren masallar çocuklara çevrelerinde yer alan eşyaları tanımalarına yardımcı olur. Gerçi küçük yaştaki çocuklar gösterilen resimleri ve görüntüleri tanımayabilir ama yine de görme yeteneğinin gelişmesiyle birlikte eşyaların farklı şekilleri ve zıt renkleri onların ilgisini de çekmeye başlar.
Çocukların uyku zamanında kitap okumak, onları içinde mutluluk ve neşenin asla son bulmadığı hayali bir dünyaya götürür. Ebeveyn kitap okumanın çocukların beslenmesi kadar önemli olduğunu bilmeleri gerekir. Dolayısıyla çocuklara kitap okumak bir alışkanlık haline gelmelidir. Çocuk psikolojisi uzmanı Bayan Sümeyye Cihandi de şöyle diyor. Eğer çocuğunuz özel bir sorunla uğraşıyorsa, sorunla ilgili kitapları okumak, ona bu sorunu çözmekte yardımcı olabilecek bir yol bulmasına katkı sağlar ve o sorunda yalnız olmadığı duygusunu geliştirir.
Başta resimli kitaplar olmak üzere kitap okumak, küçük yaştaki çocukların talim ve terbiyesinde etkili yöntemdir. Ebeveynin tüm eğitimleri çocuklarına sözlü olarak vermelerine gerek yoktur. Birçok durumda bir kitap sayesinde gerektiği eğitimlerin çocuklara dolaylı bir şekilde vermek veya zemini samimi ve dostane bir diyalog için hazırlamak mümkündür. Ebeveyn masalın içinde yer alan konuyu anlatarak çocukların zihninde neden hangi sözü söylemleri veya hangi işi yapmaları gerektiği gibi eğitimleri verebilir.
Bu arada çocukların okunan kitaplardan yararlanabilmeleri için okunan kitabın illaki eğitim ve terbiyevi noktaları içermeleri gerekmediğini bildirmekte fayda görüyoruz. Yani birçok durumda bir mizah kitabı çocukları güldürerek onlara sevinç duygusu kazandırabilir ve moralini düzeltir. Nitekim bu kadarı da bazen yeterlidir.
Her insanın kişiliğinin temeli doğduğu ta ilk günden atılır. Buna göre çocuğun kişiliği şekillenmeye başladığı ilk günden itibaren onun kemale erme yollarından biriyle tanıştırmakta fayda vardır. Kuşkusuz aile çocuğun sosyal açıdan büyümesinde de etkili rolü vardır ve çocuğun davranışları ve hareketleri ebeveyni ve ailenin diğer üyelerinin davranışlarından yansımasıdır. Birçoğumuz çocuklarımızın kitap okumasını da severiz. Ancak unutmamak gerekir ki kitap okuyan çocuklar genellikle ebeveynleri de kitap okumayı önemseyen ailelerin içinde yetişen çocuklardır.
Buna göre biz de çocuklarımıza kitap okuma bağlamında birer örnek olmalıyız. Bundan başka ebeveyn ara sıra çocuklarının kitaplarını okuyarak onlarla kitaptaki karakterlerin hakkında konuşabilir. Ebeveyn ayrıca çocuklarını kitapların ele alındığı oturumlara ve benzeri etkinliklere götürebilirler.
Evde çocuklara özel bir kütüphane kurmak, onlara çeşitli etkinliklerde kitap hediye etmek, eve yakın kütüphanelerde üye yapmak, kitap fuarlarına veya kitap mağazalarına götürmek, çocuklara kitap ve kitap okumaya ilgilerini artırma yollarından biridir. Bu çalışmayı en az her ayda veya her mevsimde bir yapmak ve çocuklara da sevdikleri kitapları seçme imkanı sağlamak için yapmak gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, tüm bu tavsiyelerin yanında unutmayın ki kitap okumayı çocuklar için zorunlu bir faaliyete çevirmemek gerekir. Çocukları kitap okumaya teşvik edin fakat onları zorlamayın ve bu konuda nihai kararı onlara bırakın. Unutmayın, çocuklarda kitap okumayı teşvik etmek onlara verebileceğiniz en büyük hediyelerden biridir. Kitap okumak çocukları istedikleri her yere götürebilir ve meziyetlerinden kısa ve uzun vadeli yararlandırabilir. O zaman bu konuda sabırlı hareket etmeyi unutmayın.
Muhterem dinleyiciler, kelimelerin ahengini kitapların arasından duymak isimli programı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.